İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 6.
12. Vaftiz çocuğu insanlardan uzak, yapayalnız yaşamaya başlamış. Derken ekmeği tükenmiş. Ben de ağaç kökleriyle karnımı doyururum diye düşünmüş. Ormana ağaç kökü aramaya çıktığı zaman bir dalda asılı ekmek torbası görmüş. Torbayı açıp ekmekleri yemiş. Ekmeği bitince yine oraya gitmiş, aynı yerde asılı bir torba bulmuş. Günler bu şekilde akıp gitmekteymiş. Tek derdi haydutmuş, ondan çok korkuyormuş. Beni öldürürse günahlarımı bağışlatamadan gitmiş olurum diye hayıflanıyormuş. Bu hal üzerine 10 yıl daha geçmiş. Bu zaman içerisinde elmanın biri büyümekte, diğer ikisi oldukları yerde saymaktaymış. Yine bir gün erkenden kalkıp her zamanki işine toprağı sulamaya gitmiş. Toprağı sulamaktan yorulmuş, dinlenmek için bir yere oturmuş, o sırada yine düşüncelere dalmış. Ben hata ediyorum galiba, ölümden korkuyorum. Oysa ki Allah dilerse ölümle de günahlarımı bağışlar. Tam o sırada haydutun bağıra çağıra geldiğini duymuş ve Allah'tan başka hiç kimse bana ne kötülük ne de iyilik edebilir diye düşünmüş. İşte bu düşünceyle haydutun karşısına çıkmış. Bakmış ki haydutun atının terkisinde elleri ve ağzı bağlı bir adam var. Haydut adama sövüp sayıyor, o ise susuyormuş. Vaftiz çocuğu hayduta yaklaşıp atının önünde dikilmiş. "Bu adamı nereye götürüyorsun?" demiş. "Ormana götürüyorum. O bir tüccar çocuğu. Babasının paralarının nerede gizli olduğunu söylemiyor. Paraların yerini söyleyinceye kadar onu kırbaçlayacağım." Haydut çekip yoluna gitmek istemiş ama vaftiz çocuğu atın dizginlerine sarılıp "Bırak bu adamı," demiş. Haydut sinirlenmiş. Kırbacını ona doğru sallayarak "Yoksa senin canında mı kırbaç istiyor? Ben sana seni öldürürüm dememiş miydim? Bırak beni," demiş. Vaftiz çocuğu korkusuzca "Bırakmayacağım. Senden korkum yok. Ben yalnız Allah'tan korkarım. Allah ise bırakmamı istemiyor. Sen bırak bu adamı." Haydut ipleri kesip tüccarın oğlunu serbest bırakmış. "İkiniz de defolun. Sakın bir daha elime düşeyim demeyin," demiş. Tüccar oğlu yerinden fırladığı gibi kaçıp gitmiş. Haydut da yoluna devam etmek istemiş ama vaftiz çocuğu yine durdurarak bu kötü yaşamı terk etmesi için konuşmaya başlamış. Haydut durup anlatılanları sonuna kadar dinlemiş. Sonra hiçbir şey söylemeden yoluna koyulmuş. Vaftiz çocuğu ertesi sabah toprağı sulamaya gittiğinde diğer bir kütüğün filizlenmiş olduğunu görmüş ve üstünde de bir tane elma varmış. 18. Bu şekilde 10 yıl daha geçmiş. Vaftiz çocuğu bir gün dertsiz, tasasız, sevinçli bir halde otururken düşünüyormuş. Allah insanlara birçok nimet vermiş. Onlarsa boşu boşuna kendilerini sıkıntıya sokuyorlar. Halbuki mutlu bir şekilde yaşamak çok basit bir iş. Daha sonra insanların birbirlerine ettiği kötülükleri, kendilerini nasıl huzursuz ettiklerini aklından geçirmiş. İnsanlara acımış. "Burada boşuna vakit geçiriyorum. Bildiklerimi onlara söylemeliyim," diye düşünmüş. Tam o sırada haydutun oradan geçtiğini duymuş. Önce "Boş ver, bırakayım gitsin. O adam laftan anlamaz," diye düşünmüş. Fakat sonra bu fikrinden vazgeçmiş. Haydutun yolunun önüne çıkmış. Haydut onu görünce kaşlarını çatmış, gözlerini yere dikmiş. Vaftiz çocuğu ona bakıp acımış. Ona doğru koşup dizinden tutmuş. "Sevgili kardeşim, kendine acı. Sen de Allah'tan bir ruh var. Hem sen acı çekiyor hem de başkalarına çektiriyorsun. Bu gidişle daha çok acılar çekeceksin. Bir bilsen Allah seni ne kadar çok seviyor. Bu yüzden senin için birçok nimet hazırlamış. Kendini mahvetme kardeşim. Gel şu yaşantını değiştir." Haydut yine kaşlarını çatmış, biraz geri çekilerek "Bırak beni," demiş. Vaftiz çocuğu haydutun dizine daha bir sıkı sarılıp iki gözü iki çeşme ağlamaya başlamış. Haydut o anda gözlerini ona doğru çevirip uzun uzun bakmış, sonra atından inip onun önünde diz çökmüş. "Sevgili ihtiyar," demiş, "beni alt ettin. 20 yıl seninle savaştım. Yendin beni. Şimdi benim kendime bile gücüm yetmiyor. Kendimi senin ellerine bırakıyorum. İstediğini yap. Bana ilk olarak bir şeyler söylediğin zaman daha beter, kötü bir insan olmuştum. Ancak sen insanlardan uzaklaşınca söylediklerini durup düşündüm ve insanların hiçbir şeyine ihtiyacının olmadığını anladım. İşte o günden sonra senin için dallara ekmek asmaya başladım. Vaftiz çocuğu o an temizlik yapan kadını düşünmüş. Masanın ancak bez yıkandıktan sonra temizlendiğini hatırlamış. Böylece kalp temizliğinin kendin için çalışmaktan vazgeçince gerçekleştiğini, ondan sonra başkalarının kalplerinin temizlemenin mümkün olduğunu anlamış. Haydut daha sonra, ölümden korkmadığını gördüğüm zaman kalbim yumuşadı demiş. Vaftiz çocuğu bunun üzerine köylülerin ancak çubukları sağlam bir yere dayadıkları zaman bükmeyi başardıklarını hatırlamış. Ölüm korkusunu bırakıp hayatı Allah'a bağlayınca taş gibi yüreğin yumuşadığını, uysallaştığını ve boyun eğdiğini anlamış. Haydut sonra, bana acıyıp önümde ağladığın zaman kalbim tamamen yumuşadı demiş. Vaftiz çocuğu buna çok sevinmiş. Onu alıp kütüklerin gömülü olduğu yere götürmüş. Oraya varınca sonuncunun da elma verdiğini görmüş. Sonra tüccarların yaş çalılarının ateş iyice yandığı zaman tutuştuğunu hatırlamış ve kendi kalbinin iyice yandığı zaman başka kalbi ateşlediğini anlamış. En sonunda günahlarının bağışlandığına vaftiz çocuğu çok sevinmiş. Bunların hepsini Haydut'a anlatmış ve gözlerini dünyaya kapamış. Haydut ihtiyarı gömmüş. Kendisine öğütlenenler doğrultusunda yaşamaya başlamış. İnsanlara öğrendiklerini öğretmeye koyulmuş. Yumurta büyüklüğünde tohum. Bir gün çocuklar hendekte oynarken yumurta büyüklüğünde ortası yarık tohuma benzeyen bir şey buldular. Oradan geçmekte olan biri çocukların elinde bunu gördü ve 5 kapik verip satın aldı. Şehre götürüp nadir bulunan bir şey diye çara sattı. Çar bilgeleri çağırıp bu şeyin ne olduğunu söylemelerini emretti. Bilgeler düşündüler, taşındılar ama bu şeyin ne olduğunu bir türlü bilemediler. O sırada pencere kenarında duran bu şeyi bir tavuk pencereye sıçrayarak gagalamaya başladı ve ortasını oydu. İşte o vakit orada bulunan herkes bu şeyin bir tohum olduğunu anladı. Bilgeler çara bunun bir buğday tanesi olduğunu söyledi. Çar şaşıp kaldı. Bilgelere bu tohumun ne zaman ve nerede yetiştiğini öğrenmelerini emretti. Onlar da kitapları karıştırdılar, uzun uzun düşündüler ama hiçbir şey bulamadılar. Çara gelip dediler ki, maalesef bu şey hakkında hiçbir şey bulamadık. Kitaplarda da buna dair bir şey yazılı değil. Köylülerden sormak lazım. Bu tohumun ne zaman nerede ekildiğini belki ihtiyarlardan biri bilir. Çar, ihtiyar bir köylünün huzuruna getirilmesini emretti. Hemen bir ihtiyar bulup çara getirdiler. Koltuk değneklerine dayanarak zar zor yürüyen bir ihtiyar huzura geldi. Çar tohumu ona gösterdi. Fakat ihtiyarın gözleri iyi görmüyordu. Bu yüzden biraz gözlerinin, biraz ellerinin yardımıyla tohumu tetkik etti. Çar, dedeciğim, bu tohumların nerede yetiştiğini bilir misin? Sen tarlana böyle bir buğday ektin mi? Yahut ömründe hiç böyle bir şey satın aldın mı? Dedi. İhtiyar sağırdı. Bu yüzden denilenleri zorlukla işitip anlayabildi. Sonra dedi ki, hayır, tarlama böyle bir buğday ne ektim ne de biçtim. Satın da almadım. Ben hep küçük tohum alırdım. Fakat babamdan bir soralım. Belki o böyle bir tohumun nerede yetiştiğini bilir. Çar ihtiyarın babasını çağırtmak için hemen bir adam yolladı. İhtiyarın babası bir değneğe dayanarak çarın huzuruna geldi. Çar ona da tohumu gösterdi. İhtiyarın gözleri oldukça iyi gördüğü için tohumu adam akıllı inceledi. Çar, ihtiyar, bu tohumun nerede yetiştiğini biliyor musun? Sen tarlana böyle bir tohum ektin mi? Yahut da ömründe hiç böyle bir tohum aldın mı? Diye sordu. İhtiyarın babası biraz ağır işitiyordu. Fakat yine de oğlundan daha çabuk anladı. Hayır dedi. Ben böyle bir tohumu ne ektim ne de biçtim. Satın da almadım. Çünkü bizim zamanımızda para diye bir şey yoktu. Herkes kendi ekmeğini yapardı. İhtiyaç olunca da aralarında paylaşırlardı. Böyle bir tohumun nerede yetiştiğini bilmiyorum. Bizim zamanımızda tohumlar bugünkülere göre daha da büyüktü ama böylesini hiç görmedim. Babamın anlattığına göre onların zamanında bugünkünden daha iyi, daha iri buğdaylar yetişirmiş. Bir de ondan sormalı. Bunun üzerine Çar, bu ihtiyarın da babasını çağırtmak için adam gönderdi. Adamı bulup Çar'ın huzuruna getirdiler. Adamcağız bir değneğe falan dayanmadan gayet iyi yürüyordu. Gözleri oldukça iyi görüyor, kulakları da iyi işitiyordu. Konuşması da gayet düzgündü. Çar ona tohumu gösterdi. İhtiyar tohumu evirip çevirdi, ona iyice baktı ve "Çoktandır bu buğdayları göremez olmuştum." dedi. Sonra tohumu dişiyle ısırdı, bir parçasını ağzına alıp çiğnedi. "Evet, evet, o!" dedi. Çar, "Anlat bakalım ihtiyar," dedi. "Bu buğday ne zaman, nerede yetişirdi? Tarlana böyle bir tohum ektin mi, yahut böyle bir tohum satın aldın mı?" İhtiyar dedi ki, bizim zamanımızda bu buğdaylar her yerde yetişirdi. Bunlarla hem kendimiz beslenir hem de başkalarını beslerdik. Böyle buğdayları eker, böylesine biçer ve harman ederdik. Çar, söyle bana ihtiyar dedi, sen eker miydin yoksa satın mı alırdın? İhtiyar gülümseyerek, bizim zamanımızda ekmek alıp satmak gibi bir günahı işlemek kimsenin hatırına gelmezdi. Hiç kimse para mara bilmezdi. Herkesin kendine yetecek kadar ekmeği vardı dedi. Çar ona sordu. Öyleyse söyle bana ihtiyar. Bu buğdayları nerede ekerdin? Tarlan neredeydi? Bizim zamanımızda toprak Allah'ındı. Nerede çift sürersem orası tarlam olurdu. Toprağı paylaşmak yoktu o zamanlar. Hiç kimse benim tarlam demezdi. Yalnızca emek için benim kelimesi kullanılırdı. Çar, ihtiyar, senden iki şey daha soracağım. Sorumun birincisi şu. Böyle buğdaylar eskiden yetişiyordu da şimdi niye yetişmiyor? İkincisi de şu. Torunun iki değnekle, oğlun bir değnekle yürüyor da sen niçin böyle sapasağlamsın? Gözlerin cam gibi parlak, dişlerin sağlam, konuşman açık ve tatlı. Dedeciğim bunların nedenini anlat bana. İhtiyar Çar'a şöyle cevap verdi. Bunun sebebi şu, çünkü insanlar kendi işiyle uğraşarak yaşamayı bıraktılar. Başkalarının işiyle uğraşır, başkalarının haklarına göz diker oldular. Eskiden bugünkü gibi yaşanmazdı. Allah'ın emri doğrultusunda yaşanırdı. Herkes işiyle uğraşır, başkalarının işine göz dikmezdi. 3. Nasihat 1. Zamanın birinde bir tarlada yabani bir ot bitmiş. Tarla sahipleri yabani otu yok etmek için boyuna biçerlermiş. Bu yüzden ot çoğaldıkça çoğalırmış. Günün birinde iyi kalpli bilgin bir çiftlik sahibi bu tarlanın sahiplerini ziyarete gitmiş. Onlara yabani otu biçmemelerini, otun bu yüzden çoğaldığını, onu kökünden sökmek gerektiğini söylemiş. Fakat tarla sahipleri bu iyi kalpli sözlerinden çok diğer konuşmalarına önem verdiklerinden mi, onun söylediklerini anlamadıklarından mı, yoksa bu öğüt işlerine gelmediğinden mi, her nedense kendilerine denilenleri yapmamışlar. Otu biçmeye devam etmişler. Böylece ot çoğaldıkça çoğalmış. Gerçi sonraki yıllarda o adamın öğüdünü hatırlatanlar olmuş ama kulak asmamışlar. Yine eskisi gibi hareket etmeye devam etmişler. Zamanla yabani otu topraktan çıkar çıkmaz derhal biçmek yalnızca bir adet değil, kutsal bir iş olmuş. Yabani otlar da günden güne çoğalmış. Bir müddet sonra öyle bir hale gelmiş ki tarlada yabani ottan başka bir şey bitmez olmuş. İnsanlar sürekli bundan şikayet eder, ottan kurtulmak için her türlü çareyi dener olmuşlar. Fakat bilge kişinin onlara önerdiği çareyi denemezlermiş. Uzun zaman sonra bir adam bilge kişinin sözlerini bulup tarla sahiplerine yanlış hareket ettiklerini, bir bilgenin yıllar önce bunu kendilerine söylediğini hatırlatmış. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Tarla sahipleri bu adamın söylediklerinin doğru olup olmadığını araştıracak, doğru ise otları biçmeye bırakacak, değilse ona yanıldığını söyleyip bu lafların tutarsız olduğunu, bunu yapmanın yanlış olduğunu ispat edecekleri yerde bunların ne birincisini, ne ikincisini, ne de üçüncüsünü yapmışlar. Tam tersine o adama söylediklerinden ötürü kızmışlar, iyi davranmamışlar. Bazısı onun için bilgi adamının sözlerini yalnızca kendisinin anladığını sanan beyinsiz, kendini beğenmişin biri demiş. Kimileri kafasında saçma sapan şeyler üreten yalancı, zararlı bir adam demiş. Kimileri de o adamın bunları kafasından söylemediğini, söylediklerinin herkesin saygı duyduğu bir bilgeye ait olduğunu hiç düşünmeyerek, yabani otları çoğaltmak, insanları tarlalarından etmek isteyen kötü bir adam diyormuş. Yabani otu biçmememizi söylüyor. Halbuki onu biçmezsek büsbütün çoğalıp tarlalarımızı mahvedecek. Yabani ot yetiştirecek olduktan sonra tarlaya ne lüzum var derler. Adamın otu biçmeyin demediğini, onun kökünden sökün dediğini hiç akıllarına getirmezlermiş. Böylece o adamın akılsız, yalancı, zararlı biri olduğu inancı o kadar kökleşmiş ki, bu yüzden herkes onunla alay eder, onu azarlarmış. Adamcağız sürekli yabani otları çoğaltmak istemediğini, hatta çiftçinin en önemli işlerinden birinin zararlı otları yok etmek olduğunu, kendilerine bir bilgenin sözlerini hatırlatmaktan başka bir şey yapmadığını tekrar eder durur, fakat kimseye dinletemezmiş. Çünkü o adamın iyi kalpli bilge kişinin sözlerini yanlış yorumlayan, zararlı otların çoğalmasını sağlamaya çalışan, kötü kalpli, kendini beğenmiş bir adam olduğuna iyice inanmışlar. İncil'in kötülüğü iyilikle savmak, kötülük karşısında zor kullanmamaya dair öğüdünü hatırlattığım zaman benim de başıma aynı şey geldi.
Ayrım sonu.